Ayrım 9.
O sıralarda Binet, Paris'te Sorbonne Üniversitesi'ndeki psikoloji laboratuvarının direktörüdür. 6 yıl sonra da öldüğü belirtilmektedir. Bu 6 yıl içinde ise zeka testleri üzerine yaptığı çalışmalar Binet'e psikoloji tarihinde sarsılmaz bir ün kazandırmaya yetmiştir. Binet, Nice'de doğmuş, Paris'te hukuk tahsili yapmıştır. 21 yaşındayken avukat olmuş ama bu işi çok kısa zamanda bırakarak bilim dünyasına girmeye çalışmıştır. Psikopatoloji, hipnotizma, çağrışım kuramı ve mantık ile ilgilenip zaman içinde bu konularda kitaplar yazmıştır. 37 yaşında felsefe doktorasını alıp Paris'teki psikoloji laboratuvarına direktör olmuştur. Binet'in ilgilerinin çeşitliliği, psikoloji bilgisinin derinliği, düşünme sorunları üzerine ilgisi, kendisinin zeka konuları ile ilgilenebilecek en uygun kişi olarak görülmesine neden olmuştur. Yüksek zihinsel süreçlerin ölçümü. Binet zekayı ölçmek üzere bir yöntem geliştirdiği sıralarda Galton'un çalışmalarını da bilmektedir. Aslında o günlerde Galton yöntemleri Fransa'da zeka geriliklerini saptama amacıyla kullanılmaktadır. Binet'in ilk işi zeka geriliğinin medikal teşhisindeki ciddi bozuklukları göstermek olmuştur. Örneğin bu hatalara bağlı olarak kör ve sağır çocuklara muayeneleri sırasında araç olarak duyusal motor testleri kullanan doktorlar tarafından gerizekalı teşhisi konmaktadır. Binet bu konuda yeni ve büyük bir adım atılması gerektiğini savunmuştur. Bu nedenle zihinsel fakültelerin direkt olarak ölçülmesini önermiştir. Böylece imgeleme, bellek, anlama, estetik değerlendirme, moral duygular, irade gücü ve dikkat gibi fakülteleri ölçmek üzere testler geliştirmiştir. Onun dediğine göre asıl ilgilendiği şey karar verme fakültesinin global ölçümüdür. Binet'e kadar bu fakültelerin ölçümü pek çok düşünür tarafından olanaksız olarak görülmüştür. Söz konusu bu fakülteler dokunulamayan, madde dışı ve ölçülemeyecek şeyler olarak değerlendirilmiştir. Binet önce bu olanaksızı olanaklı kılacak basit ve açık testler geliştirmiştir. Testi alan çocuklara ölçülmek istenen fakülteye ilişkin işler ve problemler verilmektedir. Örneğin küçük bir çocuktan diyelim ki 5 yaşında soyadını söylemesi istenmektedir. Bunu doğru olarak yapabilmesi bellek fakültesini gerektirir. Daha büyük bir çocuğa ise diyelim ki 11 yaşında bir cümledeki acayipliği düzeltmesi söylenmektedir. Örneğin John 20 yaşındayken savaşta öldü, 22 yaşındayken de köydeki nişanlısı ile evlendi diye bir cümle verilmektedir. Eğer çocuk bu imkansız, kişi önce ölüp sonra evlenmez derse bu onda anlama fakültesinin varlığını göstermektedir. Zeka yaşı. Bu testlere bağlı olarak Binet ve asistanları Victor Henry ve Theodore Simon çeşitli yaşlara uygun ölçekler geliştirmişlerdir. Her test maddesi zorluk durumuna göre sıralanmış ve pek çok sayıdaki çocuk üzerinde araştırma yapılarak her yaşta neyin normal veya ortalama olduğu belirlenmiştir. Böylece çocuklar için belirli yaş normları saptanmıştır. Buna göre 6 yaşındaki bir çocuk 5 yaşındakinden daha fazla maddeyi doğru olarak yapabilmektedir. 7 yaşındaki de 6 yaşındakinden ve benzeri gibi. Zeka testleri bir yere kadar en alt basamaklarında en kolay, daha üst basamaklarda daha zor maddelerin olduğu bir merdivene benzetilebilir. Çocukların çoğunluğunun merdivene ne kadar çıktığı, Binet ve yardımcılarının zeka yaşı dediği şeye bağlıdır. Diyelim ki 7 yaşındakilerin çoğunluğu 22 maddeyi doğru olarak yapabiliyor. Böylece eğer 7 yaşındaki bir çocuk 22 maddeyi de geçerse onun zeka yaşı 7 olacaktır. Eğer yalnızca 15 maddeyi yaparsa kronolojik yaşı 7 olduğu halde zeka yaşı belki de 5'tir. 28 maddeyi doğru olarak tamamlayabilirse zeka yaşı belki de 9 olacaktır. Binet ve yardımcıları bazı hataların da yapılabileceğini kabul ederek bir çocuk için 3 yanlışa kadar izin vermişlerdir. Bir sırada 3 yanlıştan daha fazla yanlış yapılırsa daha üst zorluk düzeyindeki soruların yapılmasına izin verilmemektedir. Zeka katsayısı. Kişiye zeka yaşı hakkında bazı bilgiler veren Binet ölçeklerindeki bir sorun, zeka yaşlarının gerçekte durağan olmayışıdır. Geri zekalı bir çocuğun bile öğrenme ile zeka yaşı yavaş yavaş yükselebilir. Bu nedenle değişik kronolojik yaşlardaki çocukların göreli zekalarını karşılaştırmak çok zordur. Bu zor durumdan bir çıkış yolu Alman psikoloğu William Stern tarafından ortaya atılmıştır. Onun önerisine göre zeka yaşı ile kronolojik yaş birbirine bölününce zeka katsayısını verecektir. Bu katsayı göreli olarak daha durağandır. Zeka yaşı yükseldikçe kronolojik yaş da yükselmektedir. Bunların oranları bir sabit sayıdır. Oluşturulan formül aşağıdaki gibidir. Zeka yaşı bölü kronolojik yaş çarpı 100 eşittir zeka katsayısı. Formülde çıkan kesirin 100 ile çarpılmasının nedeni, bölüm sırasında ortaya çıkabilecek ondalık kesirleri ortadan kaldırmak içindir. Bu formül aynı zamanda tanım olarak da ortalama zeka katsayısını IQ vermektedir. Şöyle ki, diyelim ki A öğrencisinin kronolojik yaşı 8, zeka yaşı da 8 olsun. Formüle uyguladığımızda zeka katsayısı 100 çıkar. Burada kronolojik yaş ve zeka yaşı aynıdır. B öğrencisinin ise zeka yaşı 9, kronolojik yaşı da 8 olsun. 10 bölü 8, 1.22 eder. 100 ile çarpınca IQ 122 çıkar. B öğrencisinin zeka katsayısı 122'dir. Bu da ortalama olan 100'ün üstündedir. Edinilen bilgiler sorunu. Eğer bir test kişinin edindiği bilgileri ölçüyorsa, o test bir zeka testi olamaz, ancak bir başarı testi olabilir. Binet ve arkadaşları bu sorunla da başa çıkabilmek için uğraşmışlardır. Bunun için hazırladıkları testlere okulda öğretilen bilgileri almamaya çalışmışlardır. Onun yerine gündelik sorunlarla ilgili maddeler almışlardır. Çağdaş psikologlara göre bu testler öğrenme değişkeninden yine de pek arınmış sayılamaz. Çünkü çocukların test performansları yetiştikleri ev çevrelerinden de etkilenmekte ve bireysel farklılıkları yansıtmaktadır. Aslında ne Binet'in orijinal testleri ne de çağdaş zeka testleri tam anlamıyla öğrenmenin etkisinden kurtulmuş değildirler. Hatta saf bir zeka testini hayal etmek belki de biraz saflıktır. Daha önce de belirtildiği gibi kalıtım ve çevre karmaşık bir biçimde etkileşim içinde olduklarından, bunları birbirinden ayırıp deneyin deneyimlerinden arındırılmış doğuştan getirdiği zekayı ölçmek olanaksızdır. Yetersizliklerine rağmen zeka testleri eğer adaletli bir biçimde kullanılırsa rehberlik ve yerleştirme işlemlerini yaparken yararlı olabilmektedir. Herhangi bir test puanı kişinin o andaki işleyişinin bir ölçüsü olarak değerlendirilmelidir. Bazı durumlarda çok düşük puanlar bile gerizekalılık göstergesi olarak alınmamalıdır. Diyelim ki azınlık grubundan bir çocuğa böyle bir test verilmiş olsun. Çocuğun korkularının veya yabancılık duygularının testteki performansını önemli ölçüde aksatabileceği beklenmelidir. Her ne olursa olsun, zeka testi puanları çocuğa yapıştırılacak bir etiket olmamalıdır. Günümüzde SALT test puanlarına bakarak bazı çocukları üstün zekalı diye nitelendirmek de anlamsızdır. Çünkü üstün sözcüğünden sanki bu çocuklarda doğuştan getirdikleri bir fazlalık varmış gibi bir anlam çıkmaktadır. Kısaca Binet'in icadı, çağdaş zeka testlerinin yararları ve yanlış kullanılmaları bir yana, bunların zihinsel yetenekleri ölçme bakımından çok büyük katkıları da olduğunu unutmamak gerekir. William James, 1842-1910. William James için yapılmış bir genel yargı vardır. Buna göre o romancı gibi yazan bir psikolog, kardeşi Henry James ise psikolog gibi yazan bir romancıdır. Çok basma kalıp ve basit görünmekle beraber bu cümlede James ile ilgili önemli bir nokta vardır. Gerçekten de kendisi psikoloji üzerine zeki, özgün bir stilde ve çok akıcı yazılar yazmıştır. Okuyucuları ve öğrencileri için psikolojiyi sanki canlı bir görünüme sokmuştur. Psikolojinin İlkeleri isimli kitabı hala zevkle okunan kitaplar arasındadır. James pek çok nedene bağlı olarak psikoloji tarihi içinde önemli bir kişidir. Her şeyden önce psikolojiyi Amerikan üniversitelerinde bir bilim dalı olarak kabul ettirebilme konusunda öncülük yapmıştır. Psikolojinin pratik sorunlara uygulanabilmesi açısından da kendi görüşlerini belirterek bu fikirlerin kabul edilmesini sağlamıştır. Psikolojiye ilgi uyandırarak bilime önemli katkısı olmuş birçok bilim adamını bu alana çekmiştir. Galton gibi James de sistemli bir düşünür değildir. Bu nedenle bilinç veya insan davranışları konusunda düzenli bir kuram ortaya koyamamıştır. Bunun yerine psikoloji üzerine yazıları bir seri uyarıcı içgörüyü, yansıtma ve gözlemi içermektedir. James'in çok zengin bir aileden geldiği belirtilmektedir. Babası çok çeşitli alanlardaki entelektüel ilgileri her zaman için destekleyen bir kişi olmuştur. Bu ilgi alanları arasında psişik olgulara ilişkin ilginç konular da vardır. James tüm yaşamı boyunca hayatın bu mistik ve spiritüel yönleriyle ilgilenmiştir. Harvard Üniversitesi'nde bir süre hocalık yapan James, 1885 yılında orada bir psikoloji laboratuvarı kurmuştur. Ancak kendisi ilk psikolojik laboratuvarın kurucusu olarak ün sahibi olamamıştır. Onun laboratuvarında araştırmalarından çok çeşitli psikolojik gösteriler yapıldığı söylenmektedir. James kendini bir psikologdan çok bir filozof olarak algılamıştır. Yaşamının büyük bir kısmını kendi içinde de psikoloji ve felsefenin ilişkisine yönelik çelişkilerle dolu geçirmiştir. Ancak bu içsel gerilimlerine rağmen her iki disipline de önemli katkılarda bulunmaktan geri kalmamıştır. Özgür irade. James gençliğinde günümüzde varoluş krizi adı verilen bir bunalım geçirmiştir. Bu süre içinde kendi bilimsel bakış açısını kendi üzerinde bir yük gibi görmeye başlamıştır. Fizyoloji konusundaki çalışmaları gün geçtikçe onu insanın neden-sonuç ilkeleri ile idare edilen karmaşık bir makine olduğuna inandırmıştır. Bu görüşler kendisinin zaman içinde nevrotik semptomlar geliştirmesine ve intihar etmeyi düşünecek kadar karamsarlığa düşmesine yol açmıştır. Yukarıdaki bu öykü James'in yaşamı boyu süren objektif ve subjektif bakış açıları arasındaki çatışmayı çok güzel ortaya koymaktadır. Bilim objektif bir yaklaşım içinde olmalı ve dıştan gözleme dayanmalıdır. Bununla beraber insanın kendi yaşamı içten yaşanmaktadır ve subjektif bir yaklaşım ile ele alınmalıdır. James kendi yaşamının bakış açısı olarak özgür irade görüşünü benimsemiştir. Bu bilimsel bir yaklaşım değildir. Kendisi de bunun farkındadır. Bu nedenle psikolojinin bir bilim olarak iradenin özgürlüğüne ilişkin sorunları yanıtlayamayacağını belirtmiştir. Bu metafizik bir sorudur ve bilimsel araştırmalarla yanıtlanamaz. James'e göre eğer bilimsel psikoloji tüm davranışın kalıtımsal özellikler, alışkanlıklar veya içgüdülere bağlanabileceğini kabul ediyorsa, bu durum metafizik sorulara ilişmediği sürece geçerli olabilir. Günümüzde de durum aşağı yukarı budur. Bilimsel psikoloji araştırma amaçları doğrultusunda tüm davranışların neden-sonuç ilişkisi içinde olduğunu kabul etmektedir. Ancak burada önemli olan nokta bu nedenselliğin yalnızca kabul edilen bir varsayım olduğu, kanıtlanabilen bir gerçek olmadığıdır. Bilinç akışı. James Wundt'un bilinç anlayışına karşı çıkmıştır. Ona göre bilinç bir takım durağan duygu ve duyumlardan oluşmuş bir yapı değildir. Onun yerine bilinç hiçbir zaman durmayan, sürekli hareket halinde olan bir şeydir. Bilinç sanki akan bir ırmak gibidir. Sürekli değişir, yeni durumlarla karşılaşır ve yeni bölgelere geçer. Bilincin bir sürekliliği vardır ve gündelik yaşantımızda hiçbir zaman parçalara bölünemez. Olaylar zaman ve alanda sınırları olmadan birleşirler. Bu durumda mantık sırasına göre gelen bir sonraki soru da böylesine sürekli ve hiç durmayan hareketin amacı nedir olur? Biyolojik yaklaşıma ağır bastığı için James bilincin bu hareketinin mutlaka bir işlevi olduğunu, organizmanın yaşamına bir tür katkısı olduğunu düşünmüştür. Kendisi psikolojide fonksiyonalizm ekolünü, işlevselcilik, kuran kişi olarak tanımlanmaktadır. Chicago Üniversitesi'nde John Dewey ve diğerleri James'in bu fikirlerini benimseyerek psikolojideki bu temel bakış açısını geliştirmişlerdir. Fonksiyonalizm Amerika Birleşik Devletleri'nde oluşan ilk psikoloji ekolüdür. Bu ekolün amacı mantıklı sorulara mantıklı yanıtlar vermektedir. Bu nedenle eğitim ve iş hayatı gibi uygulama alanlarında da kolayca kullanılmaya müsait olmuştur. İçgüdü ve alışkanlıklar. James'e göre hem içgüdüler hem de alışkanlıklar insan davranışlarını etkilemektedir. İçgüdülerin bu şekilde vurgulanışının nedeni, insanın bir biyolojik yaratık olarak var olduğunu göstermek içindir. Evrim kuramı James'in tümüyle inandığı bir görüştür. İnsanın da bu evrim örüntüsüne çok iyi uyduğunu savunmuştur. James ve arkadaşları insan içgüdülerine ilişkin uzun bir liste hazırlamışlardır. Örneğin insanlarda da koyunlar gibi bir arada bulunmak, bir araya gelmek içgüdüsü olduğunu söylemişlerdir. Ayrıca diğer hayvanlardaki gibi insanlarda da görülen birbirleriyle kavga etme eğiliminin içgüdü olarak kabul edilebileceğini öne sürmüşlerdir. James'e göre bu içgüdüler her insanı aynı şekilde etkilemezler. O organizmanın deneyimlerine bağlı olarak içgüdülerinde de önemli değişmeler olabileceğini savunmuş ve alışkanlık kavramının önemine dikkati çekmiştir. James, alışkanlıkları bir yere kadar özgürlüğümüzü içgüdülerimizden daha fazla kısıtlayan esaret zincirleri olarak görmüştür. Öğrenilmiş olmalarına karşın alışkanlıklar zaman içinde kişinin üzerine öylesine yerleşirler ki, kişinin kendi davranışlarına şöyle bir eleştirici gözle bakmasına bile olanak vermezler. James bu konuya değinirken uzun yıllar çok elverişsiz şartlar ve işler içinde olup da durumlarını değiştiremeyen insanlardan söz etmiştir. Onları bu yer veya işte tutan şeyin sorumlusu olarak alışkanlıkları göstermiştir. Ünlü makalelerinden birinde alışkanlık yerine toplumun kocaman bir dönme dolabı, düzen teker sözlerini kullanmıştır. Ona göre pek çok kişinin kişiliği 30 yaşına kadar artık değişemeyecek bir biçimde yerleşmiştir. Onlar bu yaştan sonra sanki yürüyen birer alışkanlık yığınıdırlar. Görülüyor ki böyle bir görüş aslında kendi özgür iradesine inanan bir kişi için insanlığa biraz da karamsar bir bakış açısıdır. James'in alışkanlıkların önemine ilişkin öne sürdüğü bu görüşler günümüzde de psikolojiyi renklendiren görüşlerdir. Çağdaş psikoloji sistemleri buna benzer bir şekilde alışkanlık kavramı yerine kullanılan öğrenilmiş tepkilerin veya koşullanmanın önemini vurgulamaktadırlar. Benlik kavramı. James'e göre benliğin üç yönü vardır. 1- maddesel benlik, 2- sosyal benlik, 3- ruhsal benlik. Maddesel benlik kişinin kendisine ait olan her şeydir. Gövdesi, elbiseleri, ailesi, banka hesabı. Burada önemli olan nokta kişinin diğer kişiler ve maddesel şeylerle özdeşleşmiş olmasıdır. Diyelim ki büyük bir para kaybederek iflas ettik. Bu durumda sanki benliğimizin de yok olduğunu düşünebiliriz. Sosyal benlik için daha uygun olarak sosyal benlikler terimi kullanılabilir. James'e göre her birimiz sosyal yaşantı içinde pek çok maskeler takmaktayız. Hepimizin birer aile benliğimiz, dernek benliğimiz ve benzeri gibi pek çok benliğimiz vardır. Her birimiz bu rollerin her biri içinde epey tutarlı davranırız. Ancak farklı benliklerin davranışları arasında pek çok farklılıklar olabilir. Bizi çok yakından tanıyan kişiler aynı anda bu ayrı benliklerimiz içinde görseler çok şaşırabilirler. Ruhsal benliğimiz ise çok subjektiftir. Bizim kendimizi nasıl değerlendirdiğimizi, nasıl algıladığımızı belirlerler. Ruhsal benlik içine yeteneklerimizin, ilgilerimizin, tutumlarımızın hepsinin kendimizce kişisel olarak değerlendiriliş biçimleri girmektedir. Çağdaş psikologlardan Carl Rogers, ruhsal benliğe benlik kavramı adını vermiştir. Benliğin bu üç yönü deneyimci benlik adı verilen bir bütünü oluştururlar. James tam anlamı ile ego veya ölümsüz ruhun varlığına ilişkin sorunlar ile uğraşmayı açıkça reddetmiş ve bunun psikolojinin değil, metafiziğin yanıtlaması gereken bir soru olduğunu söylemiştir. Benlik saygısı. James, benliğin doğası üzerine düşünürken benlik saygısı kavramını da ortaya atmıştır. Ayrıca kişilik değerlendirmesi üzerine ilk formüllerden birini geliştirmiştir. Bu formül, başarı bölü istekler eşittir benlik saygısı. James bu formülde benlik saygısı duygularının ne yalnız başarılar ne de yalnızca istekler, amaçlar veya ihtiraslar ile belirlendiğini söylemiştir. Bunun yerine kişinin kendi kendisiyle barışıklık derecesi ve başarılarının isteklerine olan oranıyla belirlendiğini ileri sürmüştür. Diyelim ki dünyanın en ünlü opera sanatçısı olmak gibi bazı istekleriniz var ama sonuçta küçük bir korodaki herhangi kişiden biri oldunuz. Bu durumda kendinize olan saygınızın düşük olması kaçınılmazdır. Bu genel formüle göre ancak istekleri ve amaçları gerçekçi bir kişi ortalama bir başarı ile bile kendini değerli göreceğinden mutlu olabilecektir. James Lynch kuramı. Diyelim ki ormanda bir ayı gördünüz. Sağduyunuza göre korktuğunuz için koşarak kaçarsınız. James sağduyunun böyle bir yorumlamasını doğru bulmamıştır. Ona göre korktuğumuz için değil, kaçtığımız için korkarız. Diğer bir deyişle bu süreç aslında tersinedir. Aynı kuram James'ten bağımsız olarak Carl Lange isimli Danimarkalı bir fizyolog tarafından da ortaya atıldığı için James Lange kuramı adını almıştır. Bu kişilerin öne sürdükleri şey temelde davranışın duyguları belirlediğidir. Yani kişi davranışı yönünde olan duygular içinde bulunur. Bu görüşü vurgulayan pek çok örnek verilebilir. Sabahları kalkınca yavaş yavaş 10'a kadar sayıp aynada kendi kendinize tebessüm ederseniz bütün gün neşeli olacağınızı söyleyenlerle karşılaşmışsınızdır. Oscar Hammerstein iki anılarında korktuğu zamanlar neşeli bir melodi mırıldandığını ve korkusunun bir süre sonra kaybolduğunu söylemiştir. İngilizlerin bir atasözünün verdiği mesaj cesur gibi davran kendini cesur hissedersin şeklindedir. James Lange kuramı duygular üzerinde geniş araştırmalara yol açtığı için önemlidir. Duygular konusundaki çağdaş kuramlar ise James Lange kuramı kadar basit değildir. Hatta bu kuramın her an doğru olmadığı da söylenebilir. Buna rağmen duygusal durumların oluşturulmasında davranışın rolünün önemli olduğu açıktır. Sonuç: Galton, Binet, James her üçü de psikolojinin uygulamalı bir bilim olması yönünde uğraş vermiş kişilerdir. Galton ve Binet, psikolojinin insanlığın daha iyiye gitmesi yolunda önemli bir rolü olacağını düşünerek, Eugenics bilimi ve zeka testlerinin pratik sorunları üzerinde çalışmışlardır. James ise kendi yaklaşımında daha felsefi ve spekülatif olmuş ve kendisi pek az araştırma yapmıştır. Buna rağmen James'in görüşleri pek çok kişiyi psikolojiyi fil dişi kulesinden çekip gerçek dünyaya uygulama hususunda harekete geçirmiştir. John Dewey de James'in bu yaklaşımına kendi yaratıcı katkılarını da ekleyerek genişletmiştir. Dewey, Chicago Üniversitesi'nde çok etkin olan bir düşünürdür. Kendisi 1952 yılında 93 yaşında öldüğünden düşünce dünyasını etkilemek için yeterli zamanı olmuştur. James ve Dewey'nin felsefi bakış açıları pek çok araştırıcıyı etkilemiş ve fonksiyonalizm adı verilen psikoloji ekolünün kurulmasında yardımcı olmuştur. Fonksiyonalizmin asıl kurucusu ise James Rowland Angell'dır. Angell, James'in bir öğrencisi, Dewey'nin de Chicago'daki bir meslektaşıdır. Angell, psikolojide fonksiyonalizm görüşüne açıklık getirmeye çalışmıştır. Ona göre işlevselciler zihnin yapısından çok nasıl işlediğini araştırmaktadırlar. Bilindiği gibi Wundt ve Titchener'ın zihnin statik yapısı ile ilgili görüşleri de yapısalcılık adı altında anılmaktadır. İşlevselciler zihnin pratik problemleri nasıl çözdüğü ile ilgilenmenin yanında insan davranışlarında alışkanlıkların rolü ile de ilgilenmişlerdir. Onlara göre alışkanlıklar bilinç altındadırlar. İşlevselciler yapısalcılara göre daha ılımlı bir grup olarak değerlendirilmektedirler. Onlar kuramsal tartışmalara girmekten çok deneylerinden veriler toplamaya çalışmışlardır. Kendileri bilinç ve introspeksiyon kavramlarında bazı sorunlar olduğunu görmekle beraber bu kavramları yadsımamışlardır. Daha sonraki bölümlerde göreceğiniz gibi davranışçı ekolün kurucusu Watson, işlevselcileri ikiyüzlü olmakla suçlamıştır.